Ayrım 13, Ayrım 9, Bölüm 13, Sayfa 63. Ruanda'yı keşfettiğimde böyle bir ülke yoktu. En azından dünyanın geri kalan kısmı için. Yeryüzünün en fakir ülkelerinden biriydi ama savaş yoktu, açlık ve doğal afet de. Bir rol kontrolü düzenlenmesini gerektirecek veya medyanın dikkatini çekecek hiçbir şey yoktu. Şubat 1993'te ülkeye gittim. Her şey sanki çoktan yazılmıştı. Ruanda öfkeyle dolu yaşıyordu. Tıpkı ölmek üzere olan bir imanı ayakta tutan sinirler gibi. İnce uzun ve kibar, azınlıktaki Tutsi topluluğu ile kısa kaba nüfusunun %90'ını oluşturan Hutu nüfusu karşı karşıya getiren bir öfke. Baskı altındaki Tutsilerin yanında insancıl görülmeye başlamıştım. Karşılarında tüfekleri, sopaları, palaları olan Hutu milisleri vardı. Ülkenin dört bir yanında düşmanlarına saldırılar düzenliyorlar, onları öldürüyorlar, kulübelerini yakıyorlardı ve her şey cezasız kalıyordu. Umut topraklarında yanımızda gıda yardımları ve ilaçlarla ülkeyi boydan boya geçiyor, Hutu barikatlarını aşabilmek için büyük çaba sarf ediyor ama her defasında geç kalıyorduk. Tabii insani yardımlar konusunda da bir sürü zorluk yaşanıyordu. Mal teslimlerinde yapılan hatalar, yardımların gecikmeli olarak gelmesi, yönetimsel zaaflar. 1993 sonu. Kigali sokakları, kara Fatmaların öldürülmesi için çağrılar yapan Hutuların yayın organı RTML'nin parantez içinde Bin Tepeler Özgür Radyo Televizyonu parantez kapanıyor. Öfke dolu mesajlarıyla çınlıyor. Bu ses beni kaldığım dispansere kadar izliyor. Sokaklarda, binalarda hep bu ses var. Duvarların sıvalarına boğucu havaya işlenmiş sanki. 1994. Katliamın ayak sesleri. 500 bin pala ithal edilmiş. Sayıları her geçen gün artan barikatlar. Şantaj, şiddet, küçük düşürme. Hiçbir şey Hutu Power'ı durduramıyor. Ne hükümet ne de ülkedeki büyük güce sahip olan Birleşmiş Milletler, BM ve RTML'nin sesi hep haykırıyor. Kan bir kez akmaya başladı mı kimse durduramaz. Yakında herkes bundan bahsedecek, birlikte duyacağız. Halk gerçek ordudur. Halk en büyük güçtür. Her sabah her akşam dua ediyorum. Umutsuzca %90'ı Katolik olan bu ülkede Tanrı bizi terk etmiş. Bu terk ediş ülkenin kırmızı topraklarına yazılmış sanki. Radyonun iğrenç sesi her yere nüfuz ediyor. Hainin listesini veriyoruz. Sebu Kiganda, Bute'nin oğlu, Kidato'da yaşıyor, Benakala, Barış Lefio, Tutsi, bacaklarınızı kıracağız. Nisan 1994, Hutu Başkanı Juvenal Habayarimana'nın uçağı havaya uçuruldu. Yapan bilinmiyor. Belki sürgündeki Tutsi isyancılar cephesi, belki de başkalarının başkanlığını çok kifayetsiz bulan aşırıkçı Hutular ya da karanlık amaçları olan yabancı bir güç. Ama her halükarda bu katliamın başlaması için bir işaretti. RTML'yi dinliyorsunuz. Bu sabah esrarlı bir sigara içtim. Barikattaki çocukları selamlıyorum. Hiçbir kara Fatma elimizden kurtulamaz. Her barikatta kimlikler soruldu. Tutsiler belirlendi. Sonra öldürüldü ve önceden özenle açılmış çukurlara atıldı. 3 gün içinde başkentte ölü sayısı binlere ulaştı. Hutular örgütleniyor. Bir hedefleri var. Her 20 dakikada 1000 ölü. Kigali'de asla unutamayacağım bir gürültü yükseliyor. Bir tehdit işareti olarak, bir sevinç belirtisi olarak yollara, kaldırımlara vurulan palaların gürültüsü. Kılıçlar bedenlere inmeden önce asfaltın üzerinde gıcırdıyor. Kanlı kılıçlar indirilen her darbe sonrasında uluyor, bağırıp çağırıyor. Yabancılar tahliye ediliyor. Umut topraklarında kalmak isteyenler de var. Bunlar Fransız askerlerinin üs haline getirdiği Fransa Ruanda Kültür Merkezi'ne yerleştiriliyordu. Oraya saklanmaya, korunmaya gelen Tutsiler de var ama askerler orayı boşaltma kararı almışlar. Tutsilere yapacak bir şey olmadığını söylemek zorunda kalıyorum. Onlara Tanrı'nın öldüğünü söylemeliyim. Kigali'de kalmış son mavi berilleri bulmak için keşfe çıkıyorum. Biyen birliklerinin %90'ını geri çağırmış durumda. Ama sadece yolları kesen çukurlarla, pantolonları indirilmiş cesetlerin oluşturduğu yığınlarla karşılaşıyorum. Tekerleklerimizin altında kıvranan bedenlerin titreşimlerini kemiklerimde hissediyorum. Kanın oluk oluk aktığı, yakıp yıkılmış köyler görüyorum. Karınları deşilmiş gebe kadınlar, ağaçlara vurularak parçalanmış ceninler görüyorum. Tecavüze uğramış genç kızlar görüyorum. AIDS kapmamak için bakireler seçilmiş. Önce zevk vermeye zorlanmışlar, ardından vajinalarına sopalar, şişeler sokulmuş ve içeride kırılmıştı. İlk ne zaman bayıldığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Belki Mayıs sonunda, temizlik operasyonu sırasında çürümüş, kokuşmuş cesetleri yakarken, belki de daha sonra, turkuaz operasyonu sırasında, Yani Ruanda'da Fransızlar tarafından organize edilen ilk insani yardım başladığı dönemde. Ama kesin bir şey vardı ki, krizi hep mülteci kamplarında, hastalığın ve çürümenin soykırım olarak devam ettiği yerlerde geçiriyorum. Önce sol kolumu üşüyor, enfarktüs geçirdiğim sanılıyor. Ama MSF'nin bir avukatı doktor teşhisini koyuyor. MSF'nin bir doktoru teşhisini koyuyor. Semptomlarımın organik bir sebebi yok. Başka bir deyişle her şey kafamda gerçekleşiyor. Ülkeme geri yollanıyorum. Paris'e, Saint-Anne Merkez Hastanesi'ne. Dayanamıyorum, konuşamıyorum. Korkunun üstesinden geleceğimi, kanı geride bırakacağımı sandım. Kafasında bir mermiyle yaşamayı başaran biri her şeyi kabulleneceğimi düşündüm. Ama yanılmışım. Aşı tutmadı, vücut reddediyor. Bu reddediş bir felç, bir uyuşma. Beni etkisi altına alan depresyonun ilk emaresi. Sen önde dua etmeye çalışıyorum. Her defasında iki gözü iki çeşme ağlıyorum. O güne dek hiç ağlamadığım kadar ağlıyorum. Bütün gün hem büyük bir acı hem de rahatlama duyuyorum. Korku içimi kemirirken gözyaşlarım beni koruyor. Duyduğum manevi acının karşılığı fiziksel bir rahatlama oluyor. Neredeyse hayvani. Duanın yerine haplar alıyor. Sanki depresyonunu alt etmenin tek yolu buymuş gibi. Benim dünyayı algılama sebebim imanım. Bu algıyı etkilemeye kalkmak vicdanımı Tanrı'ya aldatmaktır. Ancak hala imanım var mı? Her geçen gün içimdeki imanın yok olmakta olduğunu hissediyorum. Atlamam için önümde bir pencerenin açılması yeterli olacak. Eylül 1994. Tedavi değişiyor. Daha az hap, daha fazla psikanaliz. Rahiplere bile bugüne kadar günahlarını anlatmamış olan, bizzat Tanrı'ya bile şüphelerini asla söylememiş olan benden, hiçbir üstün yanı olmayan duygusuz bir uzmana içimi boşaltmam isteniyor. Bu çok tuhaf bir fikir. İnsan ruhunun agnostik, indirgeyici, umutsuz bir saplantısı. Kasım 1994. Buna rağmen, her şeye rağmen bazı iyileşme belirtileri görülüyor. Uyuşmalarım azalıyor. Ağlama krizlerim seyrekleşiyor. İntihar saplantım yok oluyor. Günde 12 tane haptan 5'e iniyorum. Yeniden dua etmeye başlıyorum. Mırıldanmalar, rastgele sözcükler, yarım kalan dualar. Doğruyu söylemek gerekirse antidepresanlar beni perişan ediyor. Tanrı'nın yolunu yeniden buluyorum. Orada gördüklerim ve yaşadıklarım için onu bağışlamam gerektiği fikrinden uzaklaşıyorum. Roma'daki öğretmenlerinden birinin söylediği bir cümleyi hatırlıyorum. İnsanın gerçek gizemi bağışlamak değil, bağışlanmayı istemektir. Dünyayı olduğu gibi kabullenmeliyiz çünkü onu değiştirmeyi bilmiyoruz. Ocak 1995. Gerçek dünyaya dönüş. Dini vakıflara, manastırlara sayısız mektup yolluyorum. Küçük görev istiyorum. Ne olursa olsun yeter ki başka insanlarla birlikte olayım. Teoloji ve eğitimi veren Roma'daki bir merkez isteğime olumlu cevap veriyor. Hem de bu durumuma rağmen. Onlardan hastalığımı saklamadım. Beni aşı memuru yapıyorlar. Güçsüz koluma rağmen hızlı çalışıyorum. Yerleştiriyorum, sınıflandırıyorum. Dosyalarla, tozlarla ve staja gelmiş ruhban okulu öğrencileriyle çevriliyim. Ve ben de bu dekorun bir parçasıyım. Her gün bir avuç çap içiyorum ve haftada iki kez Molimar'daki bir psikiyatrı ziyarete gidiyorum. Durumumdan memnunum. Ve bir rahatsızlığa, bir huzursuzluğa sebep olmamak için depresif durumumda olsam bile özellikle burada saklamayı başarıyorum. Bazen kriz geliyor, ellerim titriyor, vücudum kabına sığmıyor. Açıkçası güçlü bir coşkuya kapılıyorum, açıklaması imkansız olan. Bazen de tam tersine şuurumun sönmüş bir yıldız gibi ağırlaştığını hissediyorum. Buna apati diyorlar. Parmağımı bile kıpırdatamıyorum. Saatlerce bu şekilde kalıyorum. Beynimi düşünceler kemiriyor. Ölüm, ahiret, bilinmezlik. Bu gibi anlarda Tanrı yeniden yok oluyor. Ama hatıralarım onlar hep burada. Bütün tedbirlerine rağmen her seferinde bir şeyler oluyor. Radyolardan, televizyonlardan uzak durmaya çalışıyorum. Ama ne yazık ki kişiliksiz bir ses, bir cızıltı kulaklarımda yankılanıyor. Anında şiddetli bulantı başlıyor ve kusma ihtiyacı hissediyorum. Hiçbir kafatası elimizden kurtulamaz. Tuvalete kusmaya koşuyorum. İçimdeki safrayı, korkuyu, korkaklığı ve her şeyi her zaman olduğu gibi ağlama kriziyle son bırakıyorum. Sona erdiriyorum. Bir başka örnek. Çatal bıçak gürültüsünden, metal gıcırtısından uzak durmak için diğerleriyle birlikte yemek yemek istemedim. Ama bir masanın parkenin üzerine sürüklenmesi bile beni çıldırtıyor. Ve kendimi bir anda Kigali'nin caddelerinde hissediyorum. Katiller köpekler gibi uluyor, ıslık çalıyor, bedenler çukurlarda birikiyor, sayısı bilinmeyen, hiçbir zaman sayılmayan bedenler. Ölülerden yayılan kokular bütün duyularımı esir alıyor. Çırpınmaya başlamadan önce bir çığlık atıyorum. Kendimi revirde buluyorum, yatıştırıcıların etkisi altında. Ve bir kez daha henüz iyileşmediğimi, asla iyileşemeyeceğimi anlıyorum. Aşı tutmadığı ve yabancı cismi vücuttan atmanın başka bir yolu yok. Ocak 1996. Yukarı Pireneler'de kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdeki bir manastıra gitmek üzere teoloji merkezinden ayrıldım. Sadece dua etmek için, Tanrı ile baş başa kalmak için, içsel bir deneyim yaşamak için, aşkın bilgisine ulaşabilmek için, kutsal oğulu aramak için, bir site keşişleri arasında gücü, bu site keşişleri arasında gücü, umudu, yaşam sevgisini yeniden keşfediyorum. Ta ki bu yaşam tarzı bir gün yetersiz kalana dek. Yaşadığım bunca şeyden sonra burada dizlerimin üzerine çöküp Tanrı'ya konuşamam artık. Cehennem yeryüzünde çünkü. Çevremdeki bütün keşişler ruhani konularda birer çömet. Ülkenin en ucağı köşelerini dolaştım. İnsanın gerçek yüzünü gördüm. Parçalanmış vücutlar, çıplak adaleler, derisi yüzülmüş bedenler, yok edilemez bir kin. Sınırsız bir şiddet. İnsanın kötülüğünden kurtulmak gerekiyor ve ben bunu suskunluğumu koruyarak, inzivaya çekilerek yapamam. Luke'u düşünüyorum. 2 yıldan beri hiç aklıma gelmemişti. Silüetini ve sesini hatırlıyorum. Bu benim için son derece önemli. Luke benden hep birkaç adım öndeydi. O gerçeğin sarsıcı, çelişkili, karanlık yanlarını hep önceden gördü. Bugün ben de onun izlediği yoldan gitmem gerektiğini biliyorum. Eylül 1996. Kargalar Adası'na gidiyorum. Kan Esalu Saint de Marine'de bulunan en sopa, parantez içinde Ulusal Polis Yüksekokulu'na kargalar arasında denmesinin sebebi buradaki herkesin üniforma giymesi. Bu durumdan rahatsız değilim çünkü rahip cüsse cübbelerine alışkınım üniformaya. Şimdi üzerimde lacivert bir ceket var. Eğitmen polisler bana kötü kötü bakıyor. Çünkü sahip olduğum diplomalarımla Saint de Croix-Mondeur komiser okulunda bile şansımı deneyebilirim. Elde ettiğim sonuçlar da bunu gösteriyor. Her branşta en iyi notları alıyorum. Ceza hukuku, anayasa hukuku, medeni hukuk, yargılama usulü, insan bilimleri, hiçbir sorun yok. Spordan söz etmiyorum bile. Atletizm, atış, yakın dövüş, yaşadığım çile hayatı, sertliği olan yeteneğim beni korkunç bir rakip yapıyor. Eğitim sonu stajım sırasında, yani sahada, kalitemi cibelliginleşiyor. Sokağın anlamı, sezgi, iz sürme içgüdüsü, psikolojisi, özellikle gizlenme yeteneği. Sırık gibi boyuma ve entelektüel görüşüme rağmen serserilerin diline uyum sağlayarak en boktan ayak takımına dostça yaklaşarak nerede olursa olsun hemen ortama kaynaşıyorum. Haziran 1998. Birincilikle mezun oluyorum. 31 yaşındayım. Okulun en başarılı öğrencisi olmam, boş olan görevler arasında birini seçme şansı veriyor. Birkaç gün sonra okul müdürü beni çağırıyor. Ahlak masasını mı tercih ettiniz? Evet. Neden? Merkez burada çalışmak istemez misiniz? İçişleri Bakanlığı mesela. Sorun nedir? Bana sizin Katolik olduğunuzu söylediler. Yanılıyor muyum? İlişkiyi anlayamadım. Bakın, ahlak masasında pek hoş olmayan vakalarla karşılaşabilirsiniz ve... Adam bir an tereddüt etti. Sonra babacan bir tavırla gülümsedi. Ahlak masasında 10 yılımı geçirdim. Çok farklı bir dünyadır. Ahlaksızların sizin çapınızda bir polislere ihtiyacı var mı emin değilim. Bu kez gülümseme sırası bendeydi. 1,80'lik boyumla hafifçe öne doğru eğildim. Anlamadınız. Asıl benim onlara ihtiyacım var. Eylül 1998. Suç dünyasında balıklama daldım. Birkaç ay içinde sözcük dağarcığımı zenginleştirdim. Koprofili, dışkıdan ve dışkı yemekten cinsel haz alma, ondinizm, idrar görmekten ve idrarla temastan zevk duyma, zoofili, her şeyin apaçık ortada olduğu yüzlerce kasede el koydum. Nekrofili, Montparnasse mezarlığında bir gece yarısı hafızalardan silinmeyecek bir baskın düzenledim. Kılık değiştirme yeteneğim bana çok yardımcı oluyor. Her yere sızıyorum. Pezevenklerle, fahişelerle arkadaşlık kuruyorum. Kimi zaman en çetrefilli işleri bile konuşarak çözümlüyorum. Eş değiştirilen lokaller, sadomasoşist, mazoşist kulüpler, özel geceler. Suçüstü yapıyorum, gözlemliyorum, yakalıyorum. Hiç bıkkınlık duymadan, ruhsal bir değişim yaşamadan. Sürekli alesta durumundayım. Geceleri baskınlar yapmak için, gündüzleri kanıt toplamak, fahişelere, kurbanların ailelerine merhaba deyip merhamet göstermek için. Çoğunlukla 24 saatimi emniyette geçiriyorum. Ofisimde üstümü değiştirmek için elbise bulunduruyorum. Meslektaşlarımın gözünde bir iş tutkunu, bir fanatik, amaca varmak için her yolu deneyen biriyim. Bu hızla gidersem çok yakında yüzbaşı olacağım. Bunu herkes biliyor ama kimse gerçek motivasyonumu anlamıyor. Cinselliğin bu yönünü sadece bir etap. Cehennemin iç çemberi. Bütün yönleriyle kötüye nüfuz etmek istiyorum. Onunla daha iyi savaşabilmek için. Üstelik her zaman olduğu gibi ruhsal durumum hakkında da yanılıyorlar. Mutluyum. Kural içinde bir kurala riayet ediyorum. Polis dönüşümün altında hayatımda üç keşiş andının çevresinde sürüp gidiyorum. İtaat, yoksulluk, dürüstlük. Bunlara bir tane de ben ekledim. Yalnızlık. Bu disiplini bir zırh gibi taşıyorum. Her gün Notre Dame'da dua ediyorum. Her gün elde ettiğim sonuçlar için Tanrı'ya şükür ediyorum. Ve kullandığım yöntemler için onun beni bağışladığına eminim. Şiddet, tehdit, aldatmaca. Kurbanlara yardım etme ve suçları bağışlama gücünü bana verdiği için ona müteşekkirim. Hastalığım arada bir nüksediyordu. Paris'in göbeğinde, Strasbourg bulvarında ya da Piccadilly meydanında tersliğinden gelen cızırtılar veya kaldırıma sürtünen bir matelin sesi bazen ürkülmemin sebep oluyordu. Ama kendimi yatıştırmanın yolunu da buldum. Geçmişin şiddetini bugünün şiddetiyle bastırıyorum.